Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Herkese merhaba. Ben Ahmet Erhan Aksoylu.
Merhabalar. Ben de Levent Kurnaz.
Yeni bir podcast'le karşınızdayız. Bu bizim 8. podcast'ımız. Açıkçası biz kendi LinkedIn sayfalarımızda, WhatsApp grubunda da ilan ettik. Kurnaz ve tabii biz de bütün sevenler olarak çok acı bir olay yaşadık. Tarifim zor, hatta mümkün değil. Fakat bu podcast'ı da yapmakla ilgili en ufak bir isteğim yoktu. Ama Kurnaz, ben ancak böyle stresimi atabiliyorum. Bir anlık uzaklaşıyorum acımdan. O nedenle podcast'lere devam etmeliyiz dedi. Biz de buna uygun olarak podcast'imizi yapıyoruz. Şimdi bu podcast'te aslında çok basit bir konu üzerine konuşacağız. Fakat basit olduğu kadar çok çok da önemli. Yani toplumlarda iklim değişikliğinin, iklim krizinin, küresel ısınmanın çok etkinlikle savunulması için bunun bilinmesi gereği ve bu bilinmenin toplumsal olarak bir hareketlenmeye neden olması için anlatılanların toplumu oluşturan nüfusun, bireylerin ne kadarınca anlaşılması gerektiği hususu. Tabii ne kadarınca, kaç kişi, popülasyonun yüzde kaçı anlayacak dendiği anda bu yayınların, raporların, işte medyanın kullandığı bütün araçların, podcast'in, podcast'a dahil ne kadar anlaşılabilir olduğuna da bağlı. Anlaşılabilirlik de şöyle, mesela bu podcast'i ya da bir raporu ya da bir makaleyi anlamak için ne kadar öğretim görmüş olmanız lazım. Öğrenim seviyenizin ne olması lazım? Bu makalelerin anlaşılması için bu seviyenin ne kadar yüksek olması lazım? Ve bu seviyeyi ne kadar aşağıya çekmeliyiz ki toplumda bir kritik kütle olsun bu işi anlayan? Bundan ilgili olarak bir tane figürü baz alıyoruz. Zaten her podcast'te bir tek figür baz alıyoruz. Bir tek konu konuşmaya çalışıyoruz. Bizim takip edilebilirliğimizi kolaylaştırmak adına. Onu zaten LinkedIn sayfamız var. WhatsApp gruplarında da ilan edeceğiz. Evet Kurnaz'cığım. Önce başlayalım.
Şimdi öncelikle iklim değişikliği konusunda niye bir takım şeyler anlatmamız gerekiyor? Bunu konuşmak gerekiyor. Bir kere bu problem küresel bir problem. Yani hiç kimse bu problemden muaf değil. Kimse benim başıma bir şey yaratmayacak. Ben hayatımı bildiğim gibi sürdüreceğim. Hani 89 yaşındaysanız ve hayat beklentiniz 90 yılsa belki bunu söyleyebilirsiniz. Ama bunun dışında herkese her yerde etkileyecek bir problemden bahsediyoruz. Onun için başka neredeyse hiçbir bilim dalında olmayan bir olay oldu. Yaklaşık işte 80'lerin sonunda Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü'ne ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na dedi ki bana elle tutulur, inanılır ve kullanılır ve bilim insanlarının üstünde anlaştığı bilgi sağlayın. Bunun karşılığında bir yapı kuruldu. Buna IPCC diyoruz. Intergovernmental Panel on Climate Change. Türkçesi önemli, bilmek gerekiyor. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli.
Evet.
Hükümetler arasının önemli olmasının sebebi hükümetler bu panelin çıkarttığı raporlar konusunda bir oylama yapıyorlar. Yani bu lafları söyleyelim mi söylemeyelim. Şimdi bu iki tane şey getiriyor. Bir, şunu hiçbir zaman unutmayın. Suudi Arabistan bu konuda hiçbir şey yapmak istemiyor. Ama bu rapora Suudi Arabistan'ın da evet demesi gerekiyor. Oy birliğiyle çıkması lazım bu rapor.
Oy birliği gerekiyor mu Kurnaz'cığım?
Oy raporda? Birliği gerekiyor bütün raporlarda. Yani IPCC ağzını açtığı an oy birliği gerekiyor. Herkesin evet demesi lazım. Şimdi bu çok çok zor bir şey. Burada şunu anlamakta çok büyük fayda var. Herkesin oy birliği gerektiği için herkesin üstünde anlaşabileceği kadar kesin, net bir bilgi olması gerekiyor. Şimdi bilim elbette bu kadar kesin bir takım şeyleri söyleyebilme yeteneğine sahip değil. Yani biz belirli ihtimaller dahilinde konuşuyoruz devamlı. Ama bu ihtimalleri bu problemin içinde anlatmaya kalktığımızda hayat çok zorlaşıyor. Yani mesela diyelim İstanbul'daki deniz seviyesinin yükselmesinden bahsedeceğiz. Boğaz'daki yalıların sular altında kalma ihtimalinden bahsedeceğiz. O zaman şöyle bir cümle kuruyoruz. 2070 ile 2100 yılları arasında İstanbul'daki yalıların birinci katlarının sular altında kalabilmesi ihtimali %66'dır ve bu konuda çok kesin bilgi vardır gibi bir cümle kuruyoruz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Çok kesin bilgi vardır demek, bu konuda çok makale var. Pek çok grup çalıştı ve bütün bu grupların ortalaması %66 ihtimal diyor.
Burada bir şey var tabii. Bu raporlarda physical evidence, fiziksel
kanıt,
dayanaklar, fiziksel dayanaklarına ait bunların aslında çok büyük bir çalışma var. Toplanmış olan bütün veriler var. Sıcaklık verileri, basınç verileri. Öyle değil mi Kurnaz?
Şimdi şunu söylemek lazım öncelikle.
Onlar aslında ölçüm hassasiyetleri bazında kesin şeyler. Sen onun üstüne çeşitli modeller koyuyorsun, çeşitli kabuller bazında. Öyle değil mi?
Hayır. Şimdi öncelikle IPCC'nin ne olduğunu anlatalım o zaman. Bir adım geri gelin.
Tabii.
Biz bu kadar IPCC diyoruz ama IPCC dediğiniz esasında 50-60 kişilik bir grup. Ve bu 50-60 kişilik grup esasında sadece organizasyon yapıyor. Yani bilimsel hiçbir çalışma yok ortada. Sadece organizasyon. Çünkü her seferinde bunlar bir rapor hazırlayacakları zaman bütün dünyaya haber salıyorlar. Bütün dünyadaki bütün ülkelere. Diyorlar ki bu konuda çalışacak olan bana uzman bildir. Sonra bu uzmanlar bildiriliyor ve o uzmanların içerisinden bir havuz oluşturuluyor. Bazen 20 kişilik, bazen 50 kişilik, bazen 3000 kişilik bir havuz. Ve burada yer alan kişiler tamamen bu işi ücretsiz yapıyorlar. Yani hiç kimse bir IPCC raporu hazırlamak için para almıyor. Yani Türkiye'den de bu konuda çalışan uzmanlar var. Bunlar davet ediliyorlar. Sadece bunların bir toplantıya gitmeleri gerekiyorsa dünyanın herhangi bir yerinde, onların yol masrafları ve oradaki kalma masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Ama onun dışında ceplerine bir para verilmiyor bunlar. Yani para verilip rapor yazdırma diye bir şey söz konusu değil. Ve bu raporların yazılması birkaç sene sürüyor. Yani herhangi bir bilim insanının belki hani full çalışacak olsa 2-3 aylık vakti bu rapora gidebiliyor. Ve bunu yapan yüzlerce kişi var.
Zaten annual report dendiği halde mesela bundan bir önceki 5. 2017'ydi, 6. gitti 2023'te çıktı.
Evet, şimdi 7. rapor muhtemelen 2029 ya da 30'da çıkıyor olacak.
2030'da çıkacak, evet.
Şimdi dolayısıyla bu çok uzun sürüyor. Yani bu raporların hazırlanması 5-6 sene sürüyor ve bu gruplar bunu bu kadar süre boyunca çalışıyor. Ha, IPCC'nin elemanları ne yapıyor? Bu grup toplantılarını organize ediyor. Çıkan raporların redaksiyonunu yapıyor falan, o tür işlerle uğraşıyor. Ama bu raporları böyle oturup hazırlayan, her seferinde yapan bir grup yok. Devletlere soruluyor, devletler öneri yapıyorlar. O öneriler çerçevesinde bu raporları hazırlayacak gruplar belli oluyor.
Peki Kurnaz, bir şey soracağım burada. IPCC'nin yayınladığı raporlarda aslında bir dil birliği, anlatım birliği, yani tarz olarak da bir homojenlik var aslında. Yani çok farklı kaynaklardan geldiği halde. Bunun redaksiyonunu da, editörlüğünü de, editorial işleri de IPCC'nin kendi kadrosu mu yapıyor?
Hayır, onu bilim insanları yapıyor.
Bir guideline mı veriliyor? Bir şey mi? Yani şunlar kullanılacak. Çünkü kullanılan kelimelerin bile mesela matematiksel karşılıkları oluyor. Highly unlikely dedi mi? Yüzde mesela 90'ın üstünde olmaz, 95'in üstünde olmaz çıkıyor.
Evet, aynen. Şimdi bu raporlar zaten 6-7 senede bir çıkıyor diyoruz. Bunu hazırlayan başyazarlar var.
Evet.
Başyazarlardan da kastım, bu 3 cilt çıkıyordu şimdiye kadar genellikle bu raporlar. Her bir cildi yaklaşık böyle 2-3 bin sayfa olan 3 cilt çıkıyor. Ve bu her biri için 2 tane başyazar belirleniyor. Sonra her bölüm için, diyelim 10 bölüm varsa 10 tane de başyazar o bölümler için belirleniyor. gerekiyor. Sonra bunlar bütün hepsi bir araya geliyorlar ve kullanılacak dili belirliyorlar. Yani nasıl bir dil kullanalım, neleri söyleyelim, nasıl bir yapımız olsun. Önce bu yapı belirleniyor. Ondan sonra bunun içinin doldurulmasına gidiliyor. Ve yani her ciltte, yani bunlardan bir tanesi fiziksel özellikleri anlatıyor. Yani iklim değişikliğinin fiziksel yanını. Yani işte sıcaklık şöyle arttı. Yağmur bu kadar azaldı, şurada şu oldu, burada bu oldu, gelecekte de şu bekleniyor. Fiziksel temeli bunun, bu birinci cilt. Ondan sonra bir sonraki ciltte etkiler anlatılıyor. Yani nelere neden olacak bunların? İşte balıkçılık mı, tarım mı, sağlık mı, ekonomi mi, orman yangınları mı? Bütün bunlar konuşuluyor. Ondan sonra da durdurmak için neler yapabiliriz?
O da üçüncü cilt.
Enerji transformasyonudur, işte tarımda şunu yaparsak, burada bunu yaparsak. Dolayısıyla bunların hepsinin uzmanlık alanları farklı. Yani hiç kimse 3 cildi birden yazmıyor. Birinci cildi yazan sadece birinci cildin hatta belirli bir bölümünü yazıyor. Sonra bunları, yazılanları okuyan ayrı görevli bir grup var. O bittikten sonra bütün dünyadaki bilim insanlarına açılıyor. Herkes bunu okuyup yorum yapabiliyor. Sonra bütün bu yorumlar toplanıyor ve raporun kendisi çıkıyor. Yani biri yazdı, raporu gönderdi, öyle değil. Defalarca okunuyor, bilim insanlarına açılıyor ama sadece halka açılmıyor. Bunu unutmamak lazım.
Evet.
Yani bilim insanı olmanız gerekiyor bu işi yapmak için. Onun sebebi de bazı şeyleri bilim insanları bırakın aralarında tartışsınlar. Çünkü bazı kelimeler basına gittiği zaman basın bunun altındaki bilimi anlamazsa, ki çoğunlukla anlamıyor. O zaman saçma sapan yorumlar yaparak raporun çıkmasından 2 sene, 3 sene önce panik yaratabiliyor. Ya da yanlış görüşlere neden olabiliyor. Onun için bilim insanları. Ama hiçbir zaman da bilim insanlarında kalmıyor, mutlaka sızıyor basına.
Şimdi şöyle bir şey aslında. Basında bazı uluslararası bilinirliği, güvenilirliği olan, mesela ne bileyim ben, BBC'di, Guardian'dı falan. Bunlar da science editörleri, bilim editörleri hakikaten güçlü. Ama ona rağmen bu teknik kısmı, technical evidence kısmını doğrudan derinlemesine anlayabileceklerini ben düşünmüyorum. Bu aslında senin söylediğin sırada aklıma bir şey getirdi. Birinci cilt demek ki daha çok meteorologlar. İkinci cilt sana çok yakın. Üçüncü cilt de bana çok yakın.
Hayır, hayır.
Değil mi?
Benim alanım ana olarak birinci cilt.
Birinci cilt mi senin?
Evet, çünkü
model kuruyorsun ama.
Meteorologlar demeyelim.
Ha.
Çünkü meteoroloji öngörü vakti 21 gün olan bir bilim alanıdır.
Doğru. İklim bilimciler o zaman,
ha, birinci iklim cilt. İklim bilimciler. Ha, bunun içinde tamam. Meteorologlar da var elbette.
Tabii,
çünkü
tabii.
Şu anda yapılan gözlemlerin yorumlanması meteorologların işi. Ama bunu geniş anlamda 50 sene sonra ne olacak, 40 sene sonra, 100 sene sonra, o meteoroloji değil. O başka bir bilim.
Doğru.
Şimdi bunu hani ayrı bir podcast'ta meteoroloji ile iklim biliminin arasındaki farkları konuşuyor oluruz. Bu ama meteoroloji ya da iklim bilimi değil bu iş. Bunun içinde matematikçiler var, atmosfer fizikçileri var, kimyacılar var, kimya mühendisleri var. Herkes var bu konuların içerisinde. Çünkü mesela bazı moleküller var ki bunlar atmosfere çıktığı zaman atmosferde belirli reaksiyonlara giriyorlar.
Evet.
Ve iklimi belirli şekillerde etkiliyorlar. Bunların hangi kimyasal proses seslerden çıktığı, nasıl azaltılabileceği falan, bütün bunlar çok çeşitli dalları ilgilendiriyor. Onun için hepimizin girdiği bir konu. İkincisi etki. Etki evet tabii beni ilgilendiriyor.
O da senin konuna giriyor.
Ama sadece beni değil. Yani bu şehir plancısını da ilgilendiriyor. Mesela yani ben şehri nasıl, işte caddelerin yönünü nasıl belirleyeyim ki sel basmasın? İnşaat mühendislerini ilgilendiriyor. Tarımcıları ilgilendiriyor. Yani o herkesi ilgilendiren bir konu. 3 biraz daha teknik. Yani bu arada da hani sayılara takılmayın. Genel esasında söylediğimiz bu hikayenin içerisinde 1, 3, 2 diye gidiyor ama yani burada nasıl azaltırız sorusu biraz daha enerji, politika, bunları gerektiren bir konu.
Evet.
Şimdi buradaki ana derdimiz şu. Burada öyle bir dil kullanmalıyız ki hiçbir şüphe olmamalı bu dilde. Yani söylediğimiz kelimeler kesin, net, %100 doğru olmalı. Ama bunu da bilimde yaptığınız zaman sadece bilim insanlarının kendi aralarında anlaşabilecekleri bir dil çıkıyor.
Evet.
Buna da IPCC dili diyoruz. Evet, şimdi Aran sen de top.
Şimdi şöyle, bu kadar büyük bir uğraşıyla çıkmış olan ve bütün uluslararası bir referans niteliği olan, bütün ülkelerin kendi politikalarını, bu verilerini ve çıkarımlarını baz alarak oluşturacakları raporun toplumda anlaşılması gayet tabii ki çok önemli. Ama yapılan bir survey, araştırmaya göre mesela IPCC'nin 2023 yılında ki annual report, yıllık rapor dediği altıncısının teknik özeti postgraduate, yani master ve doktora seviyesinde öğrenim görmüş olmayı gerektiriyor anlayabilmek için. Şimdi böyle olunca bu nüfusun %5'ine tekabül ediyor.
Amerika'da.
Amerika'da. Evet, bu Amerika, çünkü bu arada niye Amerika'yı baz alıyoruz? Çünkü Türkiye'de buna ait bir veri yok. Amerikalılar bunu araştırıyorlar. Hatta çeşitli değerlendirme kriterleri, bütünleri var. Hangi metin kime hitap ediyor, kim tarafından anlaşılabilir, hangi seviyede öğrenim için yazılmış, bunu belirleyebiliyorlar. IPCC'nin teknik özet raporu ancak Amerikan halkının %5'i tarafından anlaşılabiliyor. Çünkü bu üniversite sonrası öğrenim seviyesine hitap ediyor. Bu arada tabii IPCC'nin bir de yönetim pozisyondakileri, policy maker'ın tam karşılığı karar verici olabilir aslında, değil mi Kurnaz?
Türkçe'de yönetici özeti diyoruz buna.
Yönetici özeti ama aslında karar vericilere...
Karar verici.
Karar evet. Vericilere yönelik olan özeti de aslında kolej seviyesi, yani üniversite seviyesi bir eğitim gerektiriyor. Ve bunu da Amerika'daki karşılığı nüfusun %15'ine tekabül ediyor. Şimdi şöyle bir düşünelim. Nüfusun %15'i bir şeyi anlıyor. Karar vericilere yönelik olarak hazırlanmış olan IPCC özetini. Bu %15 acaba bir kritik kütle midir? Yani topluma ilham verecek, toplumdaki iklim bilincini oluşturacak ve toplumda eğer bu iş hakikaten çok tehlikeliyse, ki tehlikeli, bunu yerleştirecek ve toplumu bu yönde ülkelerin hükümetlerine demokratik kanallardan baskı yapabilecek, yönlendirmeyi gerçekleştirebilecek bir çoğunluk. %15 sanki böyle bir çoğunluk değil. Onun için bunların, bu tip raporların, dokümanların iklim değişikliğini anlatan, kısacası iklim değişikliğini anlatan güvenilir referansların mümkün olduğunca toplum nüfusunun %50'sini geçen bir kesimce anlaşılmasının son derece önemli olduğu vurgulanıyor. Ve ancak bu şekilde toplumda istenilen bilinç düzeyinin ve bu bilinç düzeyine göre toplumu harekete geçirecek kritik kütlenin oluşabileceği düşünülüyor. Tabii bu bir fikir ki ben de bunu görünce kendi kafamdan destekliyor haldeyim. Tamamen aynı fikirdeyim. Kurnaz, sen ne diyorsun?
Şimdi bir de bunu hani az çok sayılır söylemek gerekiyor ki bir fikir oluşsun. Yaklaşık olarak %20'sinin anlaması demek liseyi düzgün bitirmiş olmak demek.
Evet.
%50'si ortaokulu düzgün bitirmiş olmak demek.
Evet.
Yani toplumun %50'si diyorsak bu öyle hani bir şekilde becerilerle falan değil. Gerçekten sağlam ortaokul mezunu olması lazım.
Evet.
Ama o bile yetmiyor. Yani yaklaşık %60 diyorsak bu 7. sınıf seviyesinde
aynen
anlaşılır bir dille yazılmış olması gerekiyor.
Yani ortaokulu okuyan, okumakta olan bir öğrenci burada kendini eğer konsantre ederse rapora anlayabilmesi lazım.
Evet, aynen o. Şimdi bu ne demek? Bu raporu benim yazmam gerekiyor.
Basit dille anlatmak gerekiyor.
Çok önemli. Evet, yani şöyle, maalesef biz bilim insanları bazen isteyerek bazen istemeden çok ağır bir dil kullanıyoruz. Kendi aramızda kullandığımız dili. Kendi aramızdaki dili kullanalım kendi aramızda konuşurken. Ama bunu halka söylüyorsak, halka söylediğimizde kullandığımız dil aşağı yukarı ortaokul seviyesindeki bir öğrencinin anlayacağı dil olmalı. Yani o da muhtemelen 11-12 yaşında bir çocuğu alıp bunu anlıyor musun kardeşim sen? Bunu öğretmeliyiz o çocuğa. 12 yaşındaki biriyle bunu anlatıp tartışabiliyorsak ondan sonra bu bir anlam yaratıyor demektir toplum açısından. 12 yaşın üstü çok özellik gerektiriyordur muhtemelen.
Burada tabii şöyle her seviyede de anlatımın karakteristiğini her seviye içinde iyi saptamak ve iyi kotarmak lazım. Yani anlatıcıların, makale oluşturanların, rapor oluşturanların toplumda bunun anlaşılırlığını gözetiyor olması lazım. Mesela çok kısaca geçen gün bir övgüyle karşılaştım ve çok hoşuma gitti. Bir taksi şoförü arkadaş, ben taksiye bindim. Bana ne işle uğraşıyorsunuz dedi. Kimya mühendisliği. İşte kimya mühendisliğinde nedir abi dedi. İşte anlatmaya çalıştım. Bir de dedim yani iklim tarafıyla ilgileniyoruz. İşte iklim bilimci değilim ama konularım itibarıyla ilgilenmem gerekiyor. Şeyden, Hacı Osman metrodan benim evin oraya gelene kadar tam geldik. Abi dedi sen spor yorumu da yapsan çok iyi anlaşılıyorsun yani dedi. Aa dedim teşekkür ederim. Yani bu büyük bir övgü oldu. Hakikaten çok keyiflendim.
Evet, tebrikler.
Sağ olasın. Abi dedi ne kadar sakin anlatıyorsun dedi. Ne kadar kelimeler anlaşılıyor dedi. Vallahi böyle bir hoşuma gitti yani. Çok iyi bir dergide makalem basılmış kadar mutlu hissettim kendimi.
Tabii ama yalnız bu iki tarafı da olan bir şey. Yani bilim insanları kendi aralarında konuşurken o dergideki dili de kullanmak zorundalar.
Tabii,
ama mutlaka. Halka anlatıyorsak biz bunu,
evet.
O zaman anlaşıldığı kadarıyla 12 yaş hedef olarak alınmalı.
Onu söylediğim zaten aynı şeyi bile anlatıyorken karşımızdaki topluluğa göre onun dilini, anlatım tarzını, belki anlatım sırasını ayarlamamız gerekiyor.
Aynen.
Diye düşünüyorum. Evet, bu sefer biraz uzatmışız. Umarım keyifli bir anlatı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.
İyi günler.
Görüşmek üzere.
Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.